açık mı? Mikrofonlarımız açık mı? Alican Bey mikrofonu.
İş alemi içerisinde çeşitli sorumluluklar aldıktan sonra
bizim Türk tipi yöneticilerimizin bazı özelliklerini gördüm. Ve Türk tipi yöneticilerimizin özelliklerinde bazı özellikler bana göre olumlu geldi. Bazı özellikler de olumsuz özellikler. Ali Can, ister misin bu özellikleri onca Türk müteşebbis ve yöneticilerinde olumlu özellikleri benim tespitlerimi birer birer seninle paylaşayım. Bu konuda senin genç görüşünü alalım. Benim ilk gördüğüm olumlu özellikler dediğim Türk yöneticisi yoktan var etmesini bilen insan tipi. Az kaynakla çok iş yapmayı beceren bir insan tipi. Size göre bu başarının sırlarından bir tanesidir.
Şimdi bizim ülkemizde yokluk görmemiş diye bir kavram vardır. Buna tamamen katılıyorum. Kaynak kısıtlarımız geçmiş dönemlerde çok fazlaydı. Dolayısıyla sanayicimiz, iş adamlarımız, esnafımız sıkıntılar içerisinde iş yapmaya, işlerini devam ettirmeye, işlerini büyütmeye çalıştılar. Dolayısıyla hep bir çözüm odaklı model arayışı içerisinde oldular. Tabii bunlara geçmiş dönemdeki devlet politikaları, yabancı şirketler ve küresel rekabette zorlaştırdı. Dolayısıyla ekmeğimizi taştan çıkarmak noktasında çok becerikli olduğumuzu söyleyebilirim.
Evet, katılıyorsun bana. Peki, kaldırabileceğinden daha büyük risk alan yöneticidir.
Şimdi, aslında çok cesur bir milletiz. Tarihimizden beri bu böyle gelmiş. Cesuruz, dolayısıyla kaldırabileceğimizden daha büyük riskler alıyoruz. Ancak burada riski çok iyi tanımlamak lazım. Riski tanımlarken kendinizi de iyi görebiliyor ve anlayabiliyor olmanız lazım. Herkesin risk algısı ve herkesin karakteri aynı değil. Dolayısıyla bunların bir denge içerisinde, bir kompozisyon içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki elinden gelenin en iyisini yapmak hepimizin bildiği, kullandığı bir söylem. Ancak yaptığını iddia edenlere de dikkat etmek lazım. Batılılar daha ziyade daha şartlarda, daha seçeneklerinin olduğu ve bunları yaşamak istediği şartlarda çalıştılar. Halbuki Türkler, bizim milletimiz her şartta, her koşulda yapmayı, becerebilmeyi bildiler. Dolayısıyla ülke seçmeksizin şartlarına uyum sağlayıp orada hayatımızı idame ettirebildik ve çok da başarılı işler yaptık.
Yani kaldırabileceğimizden fazla risk almak olumlu özellik olduğu gibi eğer çok da büyük riskler alınırsa bazen o risk taşının altında ezilebilirsiniz. Doğru. Değil mi? O nedenle de dikkatli olmak lazım diyorsunuz. Pratik zekalı ve çözüm üreten diye ben görüyorum Türk müteşebbisini. Pratik zeka ve
burada çözüm... övünerek söyleyebilirim. Özellikle Karadeniz'de işimi çok söylemiş. Malum biz de Karadenizli bir aile olmamız sebebiyle bu özelliği gururla taşıdığımı söyleyebilirim. Yine batılı ülkelerden örnek vereceğim. Batılılar daha ziyade metotlar üzerine, kavramlar üzerine çalışmalar yaparlar. Tabii uzun senelerdir, neredeyse ezelden beri bu işleri bu düzende yaptıkları için mükemmelliğe ulaşıyorlar. Mükemmel çalışıyorlar. Milyonlarca kez yapmanın getirdiği bir rahatlık oluyor. Dolayısıyla kütüphaneleri zengin oluyor. Tabii bizim böyle bir şansımız yok, olmadı. Böyle bir geçmişimiz yok. Çünkü sürekli krizler yaşadık, krizler içerisinde olduk. Tabii burada kronik ve yapısal krizlerden bahsetmiyorum sadece. Aslında bütün bunları yaşamamız sebebiyle bağışıklık sistemimiz de kuvvetlendi. Dolayısıyla biz doğuştan kriz yöneticisiyiz desen aslında çok da yanlış söylemiş olmam. Hep kullanılan bir örnek vardır. Biz tekneğimizi rotasında yolunda tutmayı her zaman becerebildik. Ha fırtına olduğu zamanlarda da yine sağ salim limana gitmeyi başardık. Dolayısıyla Türk yöneticilerinin son derece iyi adapte olabildiğini ve gemisini rotasından şaşırmadan safa sağlam limana götürebildiğini birçok zaman şahit olmuşuzdur. Son yaşadığımız krizde de en az etkilenen ülkelerden biri olmak bunun bir anlamda teyidi.
Evet, benim tespit ettiğim bir olumlu özellikle değişen şartlara çabuk ayak uydurabilen insanlarız biz, öyle mi?
Şimdi uyum sağlama konusunda son derece başarılıyız. Türk yöneticileri her zaman, her yerde, her koşulda çalışmayı, başarılı olmayı becerebilmişlerdir. Biz ekmeğimizi kazanmayı her zaman başardık. Tabii kriz yaşamamız, zor şartlarda bulunmamız bize bir esneklik getirdi. Fakat bu esnekliği stratejimizden ve vizyonumuzdan da koparmamak lazım. Hani rüzgar buradan esiyor, biz doğruya doğru gidelim, doğru bir mantık değildir. Ortama uyum sağlama konusunda son derece becerikli olduğumuzu düşünüyorum. Ortamlara çok iyi uyum sağlıyoruz, hatta zaman zaman ortamları da kendimize benzetiyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir hasret olduğunu düşünüyorum.
Peki ben bir de şunu gözlemledim. Tabii herkes için geçerli olmayabilir ama çoğunluk için başarılı olmuş insanlar daima sorumluluk alabilen, aldığı sorumluluğu doğru dürüst yerine getirebilen insanlar diye tanımlıyorum. Sen de katılıyor musun?
Şimdi kişinin kendine saygı duymasının en önemli özelliği olduğunu ve sorumluluk alabilenin de saygı duyulan ve saygı duyulacak kişi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla ben işteki arkadaşlarımla da konuşurken yapabileceğinizin en iyisini yapın diye her zaman paylaşırım. Onlardan böyle bir beklentim olduğunu söylerim. Şimdi burada itiraf etmem gerekiyor ki en iyi ve en kötü özelliği mükemmelliyetçi olmam. Tabii bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabiliyor. Fakat iyi tarafından yaklaştığınız zaman daha iyisini yapmak, biraz daha fazla verebilmek ve o işten daha iyisini çıkarabilmek adına her türlü gayret çaba sarf edebiliyorsunuz. Tabii sorumluluk almak derken bazen kişinin kaderi ve geçmişi de bu özelliği ister istemez kendine kazandırıyor. Babam çok erken yaşta rahmetli olduğu için çok ufak erken yaşlarından itibaren sorumluluk almak durumunda kaldım. Ve tabii bununla beraber de ailenin sorumluluğu da insanın üstüne geliyor. Bunu da elimden geldiğince mümkün olduğunca iyi yaptığıma inanıyorum.
Ve bir de benim tespitim şu oldu. Tüm insanı inisiyatif almasını seviyor ve çok inisiyatif alıyor. Yabancı şirketlerde bir takım kurallar var. O kadar çok çabuk inisiyatifinizi kullanamıyorsunuz. Bazen bu çok inisiyatif almak olumlu da değerlendirilebilir. Olumsuz da. Ama ben Türk yöneticilerinde bunu olumlu kategorisine koydum. Olumlu havuzuna aldım. Biz inisiyatif alıyoruz. Ve inisiyatif alıp karar veriyoruz. Sen seviyor musun inisiyatif alan yöneticileri?
Şimdi şunu açık açık belirtmekte fayda var. Birçok yöneticimiz inisiyatif almayı sevmiyor. Hep söylensin ve söylendiğini yapayım, dolayısıyla sonunda eleştirilmeyeyim gibi bir beklenti içerisine giriyorlar. Tabii girişimci olmak bambaşka bir mevzu, ondan bahsetmiyorum. İnisiyatifi ne zaman, niçin, niye alıyorsunuz bunu bir kere çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Yine kişinin kendisiyle, karakteriyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. İnisiyatif almak halkımız içerisinde negatif anlarda ya da kriz anlarında olduğu düşünülüyor. Halbuki iyi bir yönetici, iyi bir lider her zaman inisiyatif elini alır ve her zaman en iyi işi çıkarmak için elinden geleni takımıyla, ekibiyle beraber yapar. Toplantılarda hep söylerim. Ya ikna edin ya ikna olun. İkna ettiğiniz zaman ekibin bir parçası oluyorsunuz ve ekipten de asla çıkmamanız ve sonuca ulaşana kadar ekibin içerisinde olmanız gerekiyor. Oturalım çata çat tartışalım. Çünkü doğruyu yapmak eğer iyi bir sonuca götürürse bize hepimizin başarısı oluyor. Dolayısıyla bu tartışmalar aslında çok iyi sonuçlar da çıkarabiliyor. Fakat karar verildikten sonra sonuna kadar desteklemek gerekiyor.
Peki yani Can, birazcık da olumsuz yönlerden bahsedelim. Hep olumlu taraflarımızı konuştuk. Bizim bazı olumsuz özelliklerimiz de var. Yöneticiler olarak var. Benim tespit ettiğim bir tanesi şeffaflıktan hoşlanmıyoruz.
Vallahi hocam şeffaflıktan hoşlanmayandan ben de hoşlanmıyorum. çünkü şeffaflığın çok önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle benim için şeffaflık demek, güven demek. Çünkü ne kadar şeffafsanız o kadar açık oluyorsunuz. Ne kadar açık olursanız o kadar güvenilir insan oluyorsunuz. Bu tabii sadece iş hayatında böyle değil. Siyasette de böyle, ikili ilişkilerinizde de böyle. Demin Emre bir örnek verdi. Evliliklerde de böyle. Benim için şeffaflaşma eşittir kurumsallaşmaya giden ilk adımlardan ama en önemli adımlardan bir tanesi. Kurumsallaşmaya gidebildiğiniz zaman şirketinizi halka açma yönünde bir çalışma içerisine girebiliyorsunuz. Bu halka açmayla beraber de bir başarı yakalayabiliyorsunuz. şirket evlilikleri olabiliyor, şirket satın almaları olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunların olabilmesi için ne kadar şeffaf olursanız o kadar ve o denliğinizde o yolda ilerleyebilirsiniz.
Benim gördüğüm olumsuz özelliklerden bir tanesi de hesap vermeyi sevmiyoruz. Biliyor musunuz? Ben Allah'tan başkasına hesap vermem. Bu kim ki bana hesap soruyor?
Şimdi denetlenmiyorsanız denetleyemiyorsunuz. Denetleyemiyorsanız yönetemiyorsunuz. Yönetemiyorsanız da işinizden haberiniz yok demektir. Dolayısıyla bu bir anlamda bir ego sorunu olarak ortaya çıkıyor. Yani ego sorunu dendiğinde tamamen negatif anlaşılsın istemem. Çünkü hırsı ve hedefleri olan kişinin egosu da olur. Dolayısıyla dürüst çalışmak, hata yapmaktan korkmamak çok önemli. Tabii ki insanız. İş içerisinde de, özel hayatımızda da, sosyal hayatımızda da hatalar yapacağız. Ama önemli olan yanlış yapmamak. Hataların telafisi olur. Ama yanlış yapmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Hiçbir şey yapmazsak hata da yapmamış oluruz. Tabii ki hiçbirimizin amacı da böyle yaşamak değil. Benim yine arkadaşlarımla paylaştığım, ekibimle paylaştığım, hep söylediğim bir söz var. Yapın, hata da yapın, hesap verin, ortaya çıksın, biz de düzeltelim. Hata yapmaktan korkmaya başladığınız andan itibaren iş yapamaz hale geliyorsunuz.
Bir de Alican şunu gördüm ben. Biz tepe yöneticileri olarak zaman zaman hesap sormasını bilmiyor veya layıkıyla beceremiyoruz. Kime hesap sormamız lazım, ne zaman hesap sormamız lazım, hangi yöntemlerle hesap sorulur? Hesap sormak gerekir mi?
Hesap sormak denince de bir negatif intiba doğuyor insanın aklında.
Bütçeleri gerçekleştirdin mi?
Şimdi hesap sormak aslında neyin hesabı sorduğunuzu önce çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi bilgilerle, kimden hesap sorduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla yanlış bilgiyle yanlış kişilerden hesap sormaya başladığınız zaman orada sıkıntı başlıyor. Bilgilere sahip olmak lazım. Doğru kişilerle istediğiniz yönde, istediğiniz şekilde bir iletişim içerisinde olun ki sonunda sıkıntı çıkmasın.
Evet. Bir de olumsuz gördüğüm bir özellik de paylaşmayı sevmiyor başarısız yönetici. Paylaşarak mı daha başarılı olur, olumlu paylaşmayarak?
Şimdi paylaşmayan insan sonunda hem sevimsiz oluyor hem de takım oyuncusu olamıyor. Benim kendi temel prensibim birlikte yapalım, büyütelim, en sonunda da birlikte paylaşalım. Bunun çok önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü eğer paylaşmazsak o zaman mutluluğun anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bizim görenin çok meşhur bir lafıdır. Aynı tavanı balıklarıyız diye bir söz kullanırız. Aynı tavanı balıkları olunca da paylaşmak bir mutluluk oluyor aslında gereklilikten ziyade.
Peki bir de biz aceleci ve tez canlı. Ben bunu niye olumsuz tarafa koydum?
Aslında kocaman alan yok. Biz Karadenizliyiz. Karadenizlerde bir de acelecilik, tez canlılık var.
Evet, acelecilik. Yani biraz ön düşünmeyi, ön araştırmayı, ön bilgilenmeyi pek fazla yapmadan bazı işlere paldır küldür diyorum ben buna. Paldır küldür, çabucak bir olaya girişmek. Bazen bir avantaj getiriyor şanslıysanız. Bazen de yalnız şanssızsanız ön araştırmayı tam yapmadınız diye, ama sana katılıyorum, Karadenizlilerin o tarafı pozitif bazen sonuçlar veriyor.
Şimdi bunu dedikten sonra tezat bir söylemde bulunacağım. Kendimle ilgili de en önemli özellik sabırlı olmam diyebilirim. Ha, Karadeniz'in getirdiği bir tez canlılığının yanı sıra sabırlı olmam gerektiği noktalarda da sonuna kadar sabretmeyi, sebat etmeyi öğrendim. Tabii uzun koşucu olmak çok önemli. Hedefinizi koyun. Ha, belki zaman zaman ağır gitmeniz, yavaş gitmeniz gerekiyor ama hedefi koyun ve hedefe doğru, sağlam, yavaş da olsa emin adımlarla ilerleyin diye düşünüyorum. Şimdi acele etme noktasına geldiğinizde zaten sıkıntı başlamış demektir. Acele içerisinde strateji üretilemez. Zaten acele içerisinde strateji üretmeye kalktığınız zaman bütün problemler başlamış ve devam ediyor olacaktır. Çok yine söylediğim, kullandığım bir cümleyi paylaşmak istiyorum sizinle. Çabuk yapalım ama acele değil.
Evet. Çünkü buradan bu bilgileri aldıktan sonra gidip iş yerinizde yöneticiniz yarına şunu şu raporu yetiştirmeniz lazım dedikten sonra siz de valla Bülent hocam acele işe şeytan karışır dedi efendim onun için bir ay sonra yetiştireceğim de dememek gerekiyor. Bir denge lazım. Peki bir de olumsuz kefeye koyduğum benim bir özellik var. Kısa sürede köşe dönmek. Birçok insanda, birçok gençte ben bu değeri görüyorum. Bülent hocam çabuk para nasıl kazanırız? Bülent hocam kısa sürede köşeyi nasıl döneriz? Sizce bu olumlu mu olumsuz bir vasıf mı?
Şimdi köşelere baktığımız zaman...
Hangi köşeyi dönecek?
Köşelere baktığımız zaman köşeleri dönmek isteyenlerin aslında sayısının daha fazla ve köşelerin daha az olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi herkes köşeye dönmek istiyor. Fakat o kadar köşe hayat içerisinde var mı ya da karşınıza çıkıyor mu? Bunu da iyi düşünmek lazım. Tabii yine hayatınızda eşyaya bakışınız, hayata bakışınız, insana bakışınız ve kendinize bakışınız çok önemli. Cem Yılmaz'ın dediği gibi biri İstanbul'a bakıyor, şiirler yazıyor, öbürü İstanbul'a bakıyor, küfürler ediyor. Şimdi nasıl algıladığınız ve bunun bünyedeki tezahürü de çok önemli. Dolayısıyla hedefleriniz olmalı. Hedefleri ne kadar ciddiye aldığınız da çok önemli. Ciddiye aldığımız hedeflerimiz hedef olarak kalmalı. Heves etmek noktasına geçmemeli. Heves edebiliriz ama bu heves olarak kaldığı noktada hedeflerimizden uzaklaşmış oluruz.
Evet. Peki benim olumsuzluklardan sana soracağım bir son olumsuzluk. Şu, birçok demeyeyim ama benim sıkça gördüğüm etik değerlere, etik değerler yerine patronun değerlerini benimseyen yöneticiler, etik değerler yerine patronun değerlerini benimseyerek iş yapan yöneticiler.
Tabii burada patronun kim olduğu, patronun nasıl biri olduğu da çok önemli. Her zaman bu söylem doğru ya da yanlış diyemeyiz. Patronun kişiliğiyle, patronun geçmişiyle, patronun liderliğiyle, yöneticiliğiyle çok alakalı. Tabii makbul olan her halde şartta dimdik ayakta durmak. İlkelerinizin olması çok önemli. İlkesiz olursanız kıymetsiz oluyorsunuz. Aklı başında patron zaten hiçbir zaman evet efendim diyen yöneticilerle çalışmak istemez. Kendine bir şeyler, patron kendine bir şeyler alamıyorsa, kendini zenginleştiremiyorsa, oturup tartışamıyorsa zaten bir adım öteye geçemiyor demektir. Dolayısıyla evet efendim modeli olan yöneticiler en azından benim tercih ettiğim yönetici modeli değil. Tabii gerçek olmak, etik olmakla da eş anlamlı benim gözümde. Yalana dolana zaten girmiyorum, onun affı da kabulü de bizde yoktur. Onun için etik olmanın bir tek iş hayatında değil, hayat içerisinde çok önemli olduğunu biliyorum.
Yani sen de benim de aynı fikirdesin ki bir insan bir işe girip çalışmadan önce önce o işteki patronunun etik değerlerinin neler olduğunu, o değerleri incelemeli. Eğer o değerler size uymuyorsa o şirkete girmeyin, o patronla çalışmayın. Etik de o patronun etik değerleri size uyuyorsa o zaman girip o zaman patronun değerlerine uyarsanız kendi vicdanınızın değerlerine de uygun olacaksınız. Gençlere bunu tavsiye ediyorsun.
Son olarak.
Peki, bunların dışında senin olumlu özellik, benim sana sormadığım olumlu özellik veya olumsuz özellik diye aklına gelen bir şey var mı? Yöneticide
şimdi konuşmamıza ilk öyle başladık. Zaten terlememe de sebep öyle oldunuz. Çünkü biraz özele girme sebebiyle insan ister istemez o günleri, o anları tekrar yaşıyor, gözünün önüne geliyor. Dolayısıyla estağfurullah. Biraz aile mevzu olma sebebiyle kendi içinde mahremim var. Dolayısıyla beni baştan terlettiniz. Şuraya bağlayacağım. Kurumsallığın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bireysellik olmadan kurumsallık olmuyor. Kurumsallık olmadan da bireysellik olmuyor. Dolayısıyla takım çalışmasının da çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hep iyi liderden, lider özelliklerinden bahsettik. Lider olması için iyi de bir takımın olması gerekiyor. Çünkü tek başına insan lider olamaz. Bu bir tek şirketler için değil, tarihimize de baktığımızda, savaşlara da baktığımızda hep bir komutan ve askerleri olmuştur. Dolayısıyla takım ve takım çalışması çok önemli. Tabii işi iyi yapmanız da çok önemli özelliklerden bir tanesi. İlham vermeliyiz, iletişim kurmalıyız. ve çalışan arkadaşlarımızı da sürecin bir parçası haline getirmeliyiz. Burada çok sevdiğim bir örnek var. Kendim de uzak doğu sporlarıyla uğraştığım için size oradan bir örnek vermek istiyorum. Üstad olmak, batı tarafında yaptığınızı çok iyi yapmak, daha iyi yapmakla anlatılıyor. Halbuki doğu felsefesine baktığımız zaman üstad olmak demek, öğrencinizi ya da yetiştirdiğiniz kişiyi kendinizden daha iyi yetiştirebildiğiniz, kendinizden daha iyi bir noktaya getirdiğiniz zaman size üstad deniyor. Dolayısıyla kurumunuz, markanız, eğer ömrünüzde kısıtlı kalsın istemiyorsanız ekibinize ve kurumsalda çok önemli.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Söyleşimizin sonuna geldik ama Ali Can Bey'in söyleşimizin sonunda onun hiç bilmediği, onunla bir oyun oynayarak söyleşimizi tamamlamak istiyorum ben. Çağdaş Oflu. Çağdaş Oflu kimdir diye bakıyorsunuz tabii. Çağdaş Oflu şu anda benim tam solumda koltukta oturan Ali Can Buğsoy'un bir neyi? Kısa adı mı? Lakabı mı? Lakabı Çağdaş Oflu. Buna öyle diyorlar. Çağdaş Oflu. Sayın Çağdaş Oflu. Sayın Ali Can Buğsoy. Benimle bir kelime, bir cümle oyununu oynamaya hazır mısınız? Ben Ali Can Buğsoy'a bir kelime söyleyeceğim ve bu kelimenin onda hatırlattığı ilk bir iki cümleyi bizle paylaşmasını rica edeceğim. Hazır mısınız?
Evet.
Evet, başını sallayarak söyledi. Çünkü evet ve hayır demek yok bu oyunda. Kelime zenginlik. Cümle.
Zenginlik göreceli bir kavram. Kimileri zenginliğe manevi yönden, kimileri maddi yönden yaklaşır. Aslında gönül zenginliği bence maddi zenginlikten daha önemli. Tabii ki hayatınızı idam ettirmek için ihtiyaçlarımız oluyor. Bunları karşılamak için de çalışıyoruz, uğraş veriyoruz, emek veriyoruz. Ama gönül zenginliği çok daha önemli diye düşünüyorum.
Kelime sevgi. Cümle.
Sevgi her şeyin temeli. İşinizi de sevmeniz gerekiyor. Kendinizi de sevmeniz gerekiyor. Hayatınızı da sevmeniz gerekiyor. Severek yaptığınız neyse o eylem zaten sonunda başarılı oluyorsunuz diye düşünüyorum.
Kelime etik. Cümle.
Her zaman hayatın her anında ve saniyesinde etik olmalıyız ve o değerlerle yaşamalıyız diye düşünüyorum.
Kelime aile şirketi. Cümle.
Zor. Ve bir o kadar da keyifli. Tabii bunu bir denge içerisinde götürmek de en zor olanı. Aile şirketimiz içerisinde çalıştığım yıllar en çok öğrendiğim, en çok keyif aldığım, en çok mutlu olduğum yıllardı. Aile içerisinde böyle bir karar alındı ve herkes kendi yoluna devam etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama sağlam bir zemine oturtup kurumsallaşmayı sağladığınız zaman hakikaten aile şirketi içerisinde bulunmak çok keyifli ve çok gurur verici.
Kelime aşk. Cümle.
Şimdi aşk denince hep ikili ilişkilerdeki his insanın aklına geliyor ama yaptığınız işe de aşkla yaklaşabilirsiniz. Çocuğunuzu da aşkla sevebilirsiniz. O denli derin duygularla yaklaştığınız zaman zaten kendinizi aslında daha hissedersiniz, daha iyi hissedersiniz diye düşünüyorum.
Kelime spor.
Sen yapmaya başladın yine.
Evet. Sonuna geldik. Kelime spor. Cümle.
İnsanın hayatında spor her zaman olmalı. Hepimiz bir koşturmaca içerisinde, hepimiz günlük hayatımız içerisinde sıkıntılarla uğraşıyoruz. Biraz kendimizi dinlendirmenin, kendimize vakit ayırmanın da sporla beraber bir denge sağlayabileceği düşüncesindeyim. Bedenimizin de, ruhumuzun da daha sağlam zinde olması için spor şart.
Kelime uzlaşmak. Cümle.
Keşke iş yapıyorsak yapalım, bir uzlaşma noktasına varabilsek, bu kişiler için de aynı, ülkeler için de aynı, halkımız, toplumumuz için de aynı. Uzlaşma çok önemli.
Kelime lojistik.
Çok iyi yapıyoruz. Lojistik, bir arz talep varsa bunların bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Bunu da söyleyebilirim, biz de bu işi çok iyi yapıyoruz.
Kelime ölüm. Cümle.
Mutlak gerçek. Doğduk, yaşıyoruz ve öleceğiz. İnşallah hayırlı, sağlıklı ve iyi bir ömür yaşarız.
Ve son kelime Çağdaş oğlu Ali Can Ulusoy.
Daha çok yolumuz var hocam. Allah utandırmasın. Planlarımız, hedeflerimiz, niyetlerimiz var ve bunları başarmaya baş koyduk. Bu yolda da 2 senedir ilerliyoruz. Çok şükür çok iyi yerlere geldik şirketimizi, şirketlerimizi holding çatımız altında topladığımızdan beri. Ve daha da ileriye nasip olursa hızla gideceğiz.
Evet, Alican bizle tecrübelerini, zenginliklerini paylaştı. Ben hepinizin adına ondan teşekkür ediyorum ve onu hepiniz adına yanaklarından öpmek istiyorum.